Ayrım 12 sayfa 80. Neslihan, büyük babasının kütüphane olarak kullandığı Dolmabahçe Sarayı'ndaki aynı salona yeniden ancak 80 sene sonra girebilecekti. Hem de salonun kapısını resmi bir tören için gerilmiş olan kurdeliği bizzat keserek. 26 Ocak 2004 günü Dolmabahçe Sarayı'nda bir tören vardı. Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olan Milli Saraylar Dairesi, Halife Abdülmecit Efendi'nin Dolmabahçe'nin depolarında seneler boyu beklemekten tahrip olmuş tabloları ile halifenin kütüphanesini restore ettirmişti ve açılışı o dönemin meclis başkanı Bülent Arınç yapacaktı. Açılış için Nesli Şah'ı da davet etmişlerdi. Önce Abdülmecit Efendi'nin restore edilen tablolarının bulunduğu sergi gezildi, derken sıra kütüphanenin açılışına geldi. Meclis başkanı kütüphanenin kapısında genç bir kızın tuttuğu ve üzerinde küçük bir makasın bulunduğu tepsiyi alıp misafirine, yani Nesli Şah'a uzattı ve kapıdaki kurdeliği onun kesmesine rica etti. Nesli Şah'ın kurdeliği kesmesinden sonra diğer davetlilerle beraber kütüphaneye girdiler. Tarih 2004'ün 26 Ocak günü Dolmabahçe Sarayı'nda işte böyle garip bir cilve yaptı. Halife Abdülmecid'in kütüphanesinin kurdelisini kesmek, 80 sene önce o salonda oyuncaklarıyla oynadığı sırada apansız bir şekilde sürgüne gönderilen ve bu açılış sırasında artık 80'ini geride bırakmış olan Nesli Şah'a düştü. Nesli Şah anlatıyor. Sergiden sonra büyük babamın kütüphanesinin bulunduğu salona gittik. Salonun kapısındaki kurdeliği bana kestirdiler. İçeriye girdikten sonra bir ara yorulup oradaki bir koltuğa iliştim. Oturur oturmaz birdenbire ben bu koltuğu biliyorum diye düşündüm ve hatırladım. Büyük babamın koltuğuydu. O koltuğa oturur, beni ve kardeşimi kucağına alır, benim güzel kızlarım diye severdi. Neler hissettiğimi artık tahmin edersiniz. 80 sene önce kovulduğum o odada, gerçi bir iki damla yaş döktüm ama kendimi hemen toparladım. O geceden sonraki 10 gün Osmanlı Hanedanı'nın mensupları için gurbet hazırlıkları yapmakla geçti. Aile mensuplarının öyle büyük servetleri yoktu. Zira saray, şehzadelerin zenginleştikleri takdirde iktidar heveslerinin artabileceği endişesiyle fazla mal mülk sahibi olmalarına pek izin vermezdi. Sadece bazı padişahların göz ağrısı olan kızları, yani sultanlar, babalarının lütufları sayesinde ufak da olsa servet edinebilmişlerdi. Ama böyle sultanların sayısı da bir elin parmaklarının adedini geçmiyordu. Şehzadelerle sultanların oturdukları konaklarla köşklerin çoğu zaten hazine-i hasaya aitti, yani tahtın malıydı ve esas itibariyle birer lojman sayılırlardı. Gayrimenkullerin mülkiyetleri ölümlerinden sonra varislerine geçmez, hazine-i hasaya döner ve geride bıraktıkları çocuklarına daha küçük binalar tahsis edilirdi. Nakit zengini oldukları da pek söylenemezdi. Tek gelirleri yine hazine-i hasadan verilen aylık tahsisattı. Bu tahsisat masraflarına pek yetmezdi ve alacaklıların padişah çocuklarının kapılarına dayanması yahut şehzadelerle sultanların icralık olmaları imparatorluğun özellikle son senelerinde sıradan hadiselerdendi. Geriye konaklarındaki mobilyalar, şehzadelerin evlerindeki bazı antikalar ve sultanların mücevherleri kalıyordu. Türkiye'yi terk etme hazırlığı yaptıkları günlerde önce mobilyalarını ve antika eşyalarını satmaya çalıştılar ve her şey hemen hemen yok pahasına gitti. Hilafeti ilga edip aileyi Türkiye dışına çıkartan 431 sayılı kanun, gayrimenkullerini de bir sene içerisinde tasfiye etmelerini emrediyordu ve sahip oldukları tek tük gayrimenkullerin satışını vekillerine bıraktılar. Bazı vekiller sonraki senelerde bu malların çoğunu satacak, bedellerinin de bir güzel üzerine oturacaklardı. Osmanoğullarının sürgün senelerini büyük sıkıntılar içerisinde geçirmelerini, büyük şahsi servetlere sahip olmamalarının yanı sıra çok daha önemli bir başka sebep vardı. Çoğu, özellikle de hanedan kadınları, dünyayı tanımıyor, paranın ne olduğunu bilmiyorlardı. Bu yüzden sık sık aldatıldılar. Mesela kıymetli bir mücevheri kürkle takas ettiler, kürkü satmak istediklerinde 5 para etmediğini öğrenip hayal kırıklığı yaşadılar. Yahut yine mücevhere karşılık yeni model bir otomobil aldılar, otomobil kaza yaptı ve hurdaya döndü. Sabiha Sultan, hanedanın İstanbul'da 3 ayrı gayrimenkule sahip olan şanslı mensuplarındandı ve her şeyden önce bu gayrimenkullerin geleceğini garanti altına alması lazımdı. Nişantaşı'ndaki konağı ile Rumeli Hisarı'ndaki yıllısının ve babası Sultan Vahidettin'e ait olan Çengelköy'deki malikanenin. Çengelköy için ablası Ulviye Sultan ile bir çare buldular ve arazi üzerindeki binaların tapusunu kendilerine sadık olduğuna inandıkları Zehra ismindeki bir kalfanın üzerine devrettiler. Türkiye'ye günün birinde tekrar dönebildikleri takdirde kalfaya zahmeti için bir meblağ ödeyerek arazi ile köşkleri geri almayı düşünmüşlerdi. Zor olmasına rağmen öyle yaptılar. Ulviye ve Sabiha Sultanlar 1952 affından sonra Türkiye'ye dönüp tekrar Türk vatandaşlığına kabul edilmelerinden sonra Çengelköy'ü Kalfa'nın erkek kardeşiyle yaptıkları uzun pazarlıklardan sonra geri alabildiler. Ancak araziyi elden çıkartmalarına ömürleri yetmedi. Çengelköy her iki sultanın çocukları tarafından 1970'lerde satıldı ve satış bedelinin önemli bir kısmı da Kalfalardan Zehra Hanım'a varislerine gitti. Sultan Vahidettin'den kalan Çengelköy'deki arazide bulunan binalar, Cumhuriyet döneminde uzun seneler boyunca sabık hükümdarın Türkiye'yi terk etmesinden sonra Yıldız Sarayı'ndan çıkartılan maiyeti, ağaları ve yersiz yurtsuz kalan bazı kalfalar ile harem ağaları tarafından ikametgah olarak kullanılacaktı. Sabiha Sultan, Rumeli Hisarı'ndaki yalıyı da göz kulak olmaları için Sultan Abdülmecid'in ikinci haznedarı olan ve babası Sultan Vahidettin'in de gençlik senelerinden itibaren yanında bulunan Mihri Felek Hanım'ın oğlu Refik Bey'in ailesine bıraktı. Mihri Felek Hanım, Sultan Vahidettin'in şehzadeliğinde evlendirilip çera edilmiş, Refik adında bir oğlu dünyaya gelmiş ama kocasının erken ölümü üzerine çocuğuyla beraber Vahidettin Efendi'nin yanına dönmüştü. Vahidettin Efendi, Mihri Felek Hanım'ın oğlunu Darüşşafaka'ya vermiş, sonra Almanya'da okutmuş, memlekete dönüşünde kızlarının hocası yapmış ve padişahlığında da Hazine Ketüdağlığı'na, Hazine-i Hassa Müdürlüğü'ne ve Defter-i Hakani Umum Müdürlüğü'ne getirmişti. Sabiha Sultan, yalısını ailesiyle böylesine yakın hukuku olan bir kişiye emanet etmekle muhtemel bir talandan kurtarabileceğini düşünmüştü ama hayal kırıklığına uğrayacaktı. Sultan Vahidettin'in en yakın adamlarından olan Refik Bey'in ismi, hanedanın sürgüne gönderilmesinden bir ay sonra 1924 Nisan'ında hazırlanan 150'likler listesinin ilk sıralarına 8 numarayla yazıldı ve o da Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Nişantaşı'ndaki konağı ise daha farklı bir akıbet bekliyordu. İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi, 1 Şubat 1926 tarihinde verdiği 23 numaralı kararla Sabiha Sultan'ın üzerine tapu senedini iptal etti ve konak ile arazisi önce milli emlaka devredildi, sonra Emlak ve Eytam Bankası'na verildi. Oradan da Terakki Vakfı'na tahsisi yapıldı. Yıktırılan konağın yerine inşa ettirilen bina uzun yıllar özel bir okul tarafından kullanıldı. Arazinin bir bölümünde birkaç seneden bu yana büyük bir alışveriş merkezi bulunuyor. Burada iki fotokopi var. Biri Sabiha Sultan'ın el konan Nişantaşı'ndaki konağını geri alabilmek için verdiği vekaletlerden biri. Diğeri Sabiha Sultan ile iki kızı Neslişah ve Hanzade'nin sürgün pasaportlarının ilk ve son sayfaları. Sultan'ın kovulma pasaportunda babası Sultan Vahidettin'in tuğrasının bulunduğu damga pulları vardır. Türkiye'yi terk etmek zorunda olan hanedan mensupları 155 kişiydi. Şehzadelere 24 ile 72 saat, sultanlara da 1 hafta ile 10 gün arasında önem sıralarına göre değişen süreler verilmişti. 1924'ün 7 Mart gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nde artık tek bir şehzade kalmamış, bazıları Sirkeci'den kalkan Semplon Ekspresi ile, bazıları da yine Sirkeci rıhtımındaki bir Fransız gemisiyle memleketten ayrılmışlardı. Mart ayının ortalarına gelindiğinde ise Türkiye'de Fatih'in, Yavuz'un ve Kanuni'nin soyundan gelen tek bir kişi bile yoktu. Devlet, şehzadeler ile sultanlara ikişer bin İngiliz lirası ile bir yıllık ama dönüş imkanı tanımayan pasaportlar dağıttı ve Türk vatandaşlığından da çıkarttı. Hanedan mensupları memlekete uzun seneler sonra dönebildiler. Kadınlar 28, erkekler ise tam 50 sene sonra. Sabiha Sultan, son padişahın kızı olması dolayısıyla önemli addedilen hanedan kadınlarındandı. Türkiye'yi öncelikle terk etmesi gereken sultanlar arasındaydı ve çocuklarıyla beraber bir hafta içerisinde sürgüne gitmesi gerekiyordu. 11 Mart 1924 akşamı kızları Neslişah ve Hanzade ile beraber Semplon Ekspresi'ne bindi ve gurbet yoluna çıktı. Kocasıyla kayınpederinin yanına İsviçre'ye gidiyordu. Sabiha Sultan'ı ve çocuklarını Rumeli Hisarı'ndaki yıldan otomobillerle Sirkeci'ye götürdüler. Sultan yalısını terk ederken neler hissettiğini kimselere söylemedi. Neslişah anlatıyor. Kovulduğumuz geceden pek bir şey hatırlamıyorum. Ne de olsa 3 yaşında çocuktum. Bildiklerim hep annemin anlattıkları şeyler. Hafızamda da hayal gibi birkaç hatıra var, o kadar. Annem toparlayabildiklerini toparladı ama yanına çok az eşya aldı. Halılarından bazılarını, tablolarını, birkaç porselen ile çiniyi ve babamın kütüphanesinin bir kısmını, bilhassa Almanca kitaplarını. Güzel kitapları vardı ama Fransa'da yahut Mısır'da, oradan oraya taşındığımız sırada neredeyse hepsi dağıldı. Kalan son birkaç kitabı da vefatından sonra kayboldu. Eşyalarımızın bazılarını bize Fransa'ya yerleşmemizden sonra gönderdiler. Büyük babamın Dolmabahçe Sarayı'ndaki kütüphanesinin bir kısmı da sonradan yollandı. Hizmetkarlar bizimle gelmek istemediler. Kızlardan biri ben annemin yanına gideceğim dedi. Kalfaların hiçbiri gelmeyi kabul etmedi. Bizimle sadece dadım Mademoiselle Brunner ile annemin refakatçisi Madame Burdukov geldiler. Benim gibi evinden dışarıya pek çıkmayan ve ortalıkta da dolaşmayan bir çocuk için tren seyahati tam bir maceraydı. Belki bu yüzden Çatalca'ya gidinceye kadar trende koşturup durduğumuzu hatırlıyorum. Teyzemin kızı Hümeyra, Ayşe Sultan'ın oğlu Osman Nami ile bol bol koştuk. Herkesin suratı asıktı ama biz annelerimizin yüzündeki hüznü fark etmeden oynamaya devam ettik. Zaten hiç kimse bize bir şey söylemiyordu. Sirkeci'den Çatalca'ya kadar bir Türk treniyle gittik. Çatalca'da trenden inip Semplon Ekspresi'ne binecektik. Ama birkaç saat sonra gelecekmiş ve beklememiz lazımmış. Bizi bekleme salonu gibi bir yere almışlar. Bir şeylerin ters gittiğini ben işte o zaman fark edip ağlamaya başlamışım. Perdelerin arkasına saklanıp ben evime gitmek istiyorum diye uzun uzun ağlamışım ve beni pek zor susturmuşlar. Seyahatin geri kalan kısmını pek hatırlamıyorum. İsviçre'ye varışımız da hafızamda pek kalmamış ama daha sonrasını gayet iyi biliyorum. Rusya'daki ihtilali gördüğü için Sabiha Sultan'la sürgün öncesi günlerde sık sık "Prenses, ben bu hadiseleri daha önce yaşadım. Türkiye'de de benzer şeyler olacak. Tedbir alın." diyen refakatçisi Madame Burdukov haklı çıkmıştı. Abdülmecid Efendi'nin dostu olan, bir müddet sekreterliğini yapan ve Türkiye'den ayrılışında da onunla beraber giden Salih Keramet Bey de 1960'lı senelerde Nesli Şah'a hilafetin kaldırılması öncesinde yaşananları anlatırken her şeyin sonunu büyük babanın cuma selamlığında sarık sarması getirdi diyecekti.